Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, yeni bir Helal Hayat programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine çok özel bir programla, geçtiğimiz hafta söz verdiğimiz üzere sağlıklı beslenme, sağlıklı ve doğru beslenme üzerine yapacağımız programla sizlerin karşısındayız. Ve yine konuğumuz, daimi konuğumuz, GİMDES Genel Sekreteri ve Gıda Mühendisi Hayrettin İşbilir Hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar olsun.
Allah razı olsun. Geçen hafta böyle bir duyuru yapmıştık ve bazı izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz böyle yorumlar yapmışlar. Önümüzdeki haftaki programı bekliyoruz diye. O yüzden bugün sağlıklı beslenme üzerine konuşalım istiyoruz ki sağlıklı beslenme, doğru beslenme aslında çok önemli bir konu. Şimdi helal yemek önemli, biz helalin üzerinde duruyoruz. Sonra tayyiplik kısmı önemli, bunu çok defa açıkladık.
Evet.
Helal ve tayyip olanı doğru zamanda mı ve doğru şekillerde mi yiyoruz ki mesela zati zararlı, izafi zararlı gibi noktaları da daha önceki programlarda açıklamıştık.
Evet.
Yani helal olan bir şey ve tayyip olan bir şeyi bazen çok yemek de izafi zararlıya girebilir ya da kişiye göre izafi bir zarar da oluşturabilir. O kısmı da açıklamıştık.
Kesinlikle.
Bunun bir de doğru bir şekilde tüketilmesi de var. İzafi zararın haricinde tamam az da yiyebiliriz ama yanlış zamanlarda da yiyebiliriz.
Evet.
Dolayısıyla işin bu kısmı da var. Dolayısıyla yaşamak bir sanat ya. Başlı başına yaşarken birçok şeyi, meseleyi bilmemiz gerekiyor yani.
Yaşamak bir imtihan aslında.
Evet.
Yani burada aslında nefsin bir tuzağı var. Nefis istiyor ki keyfe ma yaşa. Kafama göre takılayım istiyor.
Evet.
Yani canım ne isterse, ne çekerse, ne arzu ederse onu yapayım istiyor. Ama burada işte bizim nefsimizin tabii birçok konuda istekleri, talepleri var. Bizim yeme içme konusunda da nefsimizin isteklerine uyduğumuzda Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın insanların doldurduğu kaplar içerisinde en kötü kabı midesidir buyuruyor. Şimdi neden kötü olur bu mide kabı? Yani mide kabı, şimdi bunu tefekkür etmek gerekiyor.
Evet.
Mide kabı kötü doldurmak ne demek?
Yani en kötü doldurduğu kap ifadesi neden?
Çok enteresan değil mi? Yani
evet.
Hani insanların doldurduğu kaplar içerisinde bir teşbih tabii yapıyor da. En kötüsü midesidir. Mideyi kötü doldurmak ne demek? Mideyi kötü doldurursa ne oluyor? Yani Hazreti Peygamber durmuş da neden bunu zikretmiş? Değil mi yani durup durduk yere? O
evet.
Yüzden evet burada mideyi doldurmayı da bir nizam ve intizam üzere yapmak gerekiyor. Bir disiplin çerçevesinde yapmak gerekiyor. Mide doldurma işi de keyfe ma yaşa, nefsin istediği gibi canın ne çekiyorsa olmaz. Nasıl ki biz nefse birçok konuda dur oğlum, yapma oğlum.
Evet.
Ya da bekle oğlum, sonra oğlum, cennette oğlum değil mi gibi.
Sürekli bir takım, dizginlemeye çalışıyoruz.
Evet, dizginleme. Yeme içmede de böyle.
Bir de çok güçlü bir istek. Yeme içme
tabii ki.
Müthiş güçlü bir nefsani
tabii
istek
ki.
Yani.
Yani iki şey ben hemen söylüyorum. Yeme içme konusundaki zor, imtihanın zorluğunda şeytan ilk insan ve ilk peygamberi kandırırken kullandığı argümanı gıdadır.
Evet.
İkincisi de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın nefse Cenab-ı Hak terbiye etme için birçok eziyetler verdi. Birçok imtihanlara soktu. Fakat yine ıslah olmadı. Sen sensin, ben benim dedi yani. Ene ene ente ente dedi yani.
Evet.
Bu hadis-i şerifte geçiyor yani.
Hı-hı.
Yani düşünsene nefis Rabbine sen sensin diyor, ben de benim diyor yani. Firavunlaşmış bir şey var yani. Hani hal var yani.
Evet.
Ama en son aç bıraktı diyor. Aç bırakınca hizaya geldi. Ve ene abdükel aciz ve ente rabbur rahim. Sen benim Rabbimsin. Ben senin aciz bir kulunum. Yani orada acziyetini anlatmak için, anlaması için yine kullanılan argüman yine gıda ve açlık.
Evet ya bu hadisten de yola çıkarak aslında nefis bizi birçok şeyle, nefsimizi belki dizginlemeye çalışabiliriz ama demek ki dizginleyemeyeceğiz aslında birçok şeyle.
Zor olduğunu gösteriyor.
Evet ama
zor
gıdayla
olduğunu gösteriyor.
Dizginlemek daha kolay.
Yani yine mesela ibadet 10 kısımdır. 9'u helal lokmadır. Helal rızıktır. Helal kazançtır gibi ifadelerle yine yani işin özünün temelde ibadetlerin özünün, nefsi terbiyenin özünün, şeytana Adem Peygamber radıyallahu anh kandırılmamanın özünde gıda ile olan bir imtihanımız olduğu tefekkürünü ortaya koyabiliyoruz yani. Gıda ile bir imtihanımız var.
Evet.
Bu imtihan da Hazreti Peygamber mide en kötü kaptır diyerek bizi özetlemiş, veciz konuşmuş. Şimdi bunu tabii açmak için şeyi bir mesela yani tıp alanında dahi kimdir? Artık bütün dünyanın literatürde kabul ettiği, Yahudilerin bile 13 defa İbranice'ye çevirdiği, tercüme ettiği, Ruslar,
Evet.
Kazaklar, işte Azeriler, işte Almanlar, herkesin artık bazı üniversitelerde kürsüler artık oluşturduğu İbn Sina'dır abi.
Evet.
İbn Sina'ya bakacak olursak İbn Sina ben ilmi tıbbı iki cümlede özetliyorum diyor.
İki
Yani
cümlede.
ilmi yani İbn Sina gibi bir dahi ya biz bunu oturup hakikaten düşünmemiz, tefekkür etmemiz, üstüne kafa yormamız, makaleler yazmamız, doktora tezleri ortaya koymamız belki Türkiye'de de bu konuda ciddi çalışmalar yapılması lazım. Nedir o iki cümle? Yediğin vakit az ye. Taam üstüne taam yeme.
Yediğin vakit az ye, taam üstüne
Yediğin
taam
vakit
yeme.
az ye. Taam üstüne taam yeme. Zira şifa hazımdadır. Zira şifa hazımdadır.
Hazmetmeden yeme.
Nefse ve bedene en şiddetli hal taam üstüne taam yemektir diyor.
Az ve sık yemekten bahsederlerdi bir ara.
Yok mesela.
Bu
Hatta
çok
şu cümleyi
yanlış değil
unuttum.
mi?
Tabii. Yediğin vakit az ye. Taam üstüne taam yeme. Tam metni okuyayım mı? Tam metni okuyayım.
Çok iyi
Yanlış
olur.
olmasın. Bakın. Tam metni okuyayım. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme. Bak şey de veriyor aslında. Sana yemekle ilgili bir bak disiplinize ediyor seni aslında.
Evet.
Ama biz canımız istese yemek istiyoruz değil mi mesela?
Evet.
Bak bunu disiplinize edeceksin diyor. Yediğin vakit az ye, yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani kolayca hazmedebileceğin miktarı ye. Kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal taam üstüne taam yemektir. Yemek yemektir manasında. Şimdi mesela tıbbi beslenmeciler bunu söylüyorlar.
Evet.
Yediklerimizden beslenmiyoruz. Hazmettiklerimizden besleniyoruz diyor. Bak ne kadar güzel bir ifade.
Hazmedemediklerimiz.
Hazmedemediklerimiz ne oluyor? Ne oluyor? Helal ve tayyip olan şeyleri çok yemek helal ve tayyip midir?
Evet.
Helal bir şey yemek çok yemek helal midir? Tayyip olan bir şey çok yemek tayyip midir? Yani gibi bak bir sürü soru çıktı
Şeyden mi başlamak lazım hocam
yani.
aslında? Yani biz nasıl
Şimdi
hazmediyoruz?
evet.
Yediklerimizi nasıl hazmediyoruz? Yediklerimiz bizde nasıl, vücudumuzda nasıl bir paylaşıma gidiyor, nasıl bir bölüşüme gidiyor?
Hazım ne demek?
Evet.
Mesela aslında bu. Yani evet yani yediğin vakit az ye, üstüne 4-5 saat yeme, şifa hazımdadır. İşte mideye yorucu hal, taam üstüne taam yemektir. Özetlendiği yer şifa hazımdadır diyor bak.
Evet.
Şifa hazımdaysa o zaman hazma zarar verdiğinde yani şifa hazım. Anti hazım, anti şifa.
Şifasızlık, hastalık.
Hastalıktır işte. Mesele budur yani.
Evet.
O yüzden yani bizim aslında hastalıklarımızın temelinde beslenme sorunları yatıyor. Beslenme sorunları yatıyor. Yani kolun kırıldı. Bu ayrı bir konu. Hani akut bir kırıktır o.
Evet.
Yani
Ya buna
bu ayrı bir
örnek,
konu.
mesela bu şifa hazımdadır da örnek Peygamber Efendimiz döneminde bir hekimin Asr-ı Saadet'te sahabe efendilerimizin olduğu yere gidip daha sonra ben buradan çıkıyorum demesi, çünkü kimse hastalanmıyor demesi, bu ciddi bir örnek teşkil eder değil mi?
Habeş kralı Necaşi'nin Efendimiz'e ve sahabelerine doktor hediye etmesi meselesi.
Evet.
Doktor hediye ediyor. En kallavi hekimlerinden birisini. Yani birkaç rivayet sanki hatırımda kalmış. 6 ay geçiyor, 1 sene geçiyor, 2 sene geçiyor gibi. Hani birkaç sanki rivayet var orada. Ve Hazreti Peygamber'e geliyor. Ya Resulallah ben yani bir hata mı var? Hani bir eksiğim, kusurum mu var?
Kimse bana
Senin
gelmiyor.
arkadaşların bana gelmiyorlar diyor yani. İşte yine Hazreti Peygamber de yine bak orada çok veciz. Aslında İbn Sina da buralardan mülhem konuşuyor zaten. Nereden konuşacak başka?
Değil mi?
Yani tabii ki yani. Buralardan mülhem. Tıbb-ı Nebevi'den mülhem İbn Sina el kanunu fit tıbbı ortaya koymuştur yani.
Nebevisiz tıbbı
Tabii,
görüyoruz.
tabii ki. Ne diyor? Benim ümmetim yediği vakit az yer, doymadan kalkar. Bak ne kadar güzel değil mi yani? Yediği vakit az yer,
Doymadan
doymadan
kalkar.
kalkar. Başka bir rivayette benim ümmetim hasta olmaz diyor. Şimdi bak orada da enteresan. Benim ümmetim hasta olmaz diyor. Ne demek
Evet.
bu? O zaman biz hastaysak x eşittir. Biz ne kadar ümmetiz?
Evet.
Yani yeme içme konusundan bahsediyorum. İbadetler konusu ayrı bir konu. Biz yeme içme konusunda ne kadar Hazreti Peygamber'e uyabiliyoruz? Ne kadar ümmetiz? Mesela diyorlar ki şimdi ya hocam Hazreti Peygamber orucunu işte suyla açtı. Tamam kardeşim, Hazreti Peygamber orucu suyu açtı ama ne kadar yedi Hazreti Peygamber?
Evet.
Sen Hazreti Peygamber'in orucu suyu açma ya da işte şöyle yapma usullerini alıyorsun.
Hı.
Ama yeme konusundaki usulü almıyorsun.
Aynen.
Mideyi hani doldurduk hocam biz. Ya yani üçte bir nerede kaldı hani? Hava yok midede.
Şey gibi bu, hani oruç tutuyoruz. Bak biz de oruç tutuyoruz.
Evet.
Ama sıhhat bulamıyoruz.
Sıhhat bulamıyoruz.
Bulamıyoruz. Niye? Çünkü iftarda...
İşte biz oruç tutmuyoruz.
3-5 günlük yemek yiyoruz.
Bizim orucumuz oruç değil yani. Hakikaten oruç değil yani. Biz oruç tutuyoruz. Yani damar tıkıyoruz ya. Oruç tutarak damar tıkanır mı ya?
Evet.
Oruç tutuyoruz. Mide ve bağırsakta sancılarla şey geçiyor. Ya teraviye gidemiyoruz bazen yani, değil mi?
Evet, evet.
Mesela sancılanıyoruz, hazım sıkıntıları, hazım problemleri, bağırsak problemleri, mide problemleri, işte reflüler bilmem neler. Yani bizim orucumuz bizi hasta ediyor. Halbuki oruç tut, sıhhat bul demişti Hazreti Peygamber.
Evet.
Ya biz orucun da tutulması gerektiği gibi tutmuyoruz.
Yani şimdi, sevdiğimiz, beğendiğimiz şeyi sonuna kadar tüketiyoruz.
Evet evet, yani işte orada da hep nereye geliyor hocam iş? Nefis. Nefis ne istiyor? Kafasına göre takılmak istiyor.
Evet.
Benim canım bunu çekti, bunu yiyeceğim. İşte akşam üstüne şunu çekti, bunu yiyeceğim. Burada evet nefse bir müdahale gerekiyor. Şimdi şeye dönecek olursak, hazım ne demek?
Hı hı.
Hazım nasıl oluyor? Bunu bir anlatalım. Hı hı. Bir anatomik, fizyolojik
evet,
olarak
evet,
bir ortaya koyalım.
Olur,
bunun üzerine olur. Bina edelim şeyi. Şimdi birinci olarak biz gıdaları ağzımıza aldığımızda ağızda hazım başlıyor. İki türlü başlıyor. Hem fiziksel hem kimyasal hazım başlıyor. Fiziksel hazım, dişlerle biz yemeğe darbe vuruyoruz.
Küçültüyoruz,
lokmaları. Bölüyoruz, bölüyoruz, bölüyoruz, bölüyoruz, bölüyoruz. Aslında bazen de bölmüyoruz. 2-3, bitti, gönder.
Evet.
2-3, gönder. Şimdi çok kötü yani bak bu.
Hı hı.
Tamam mı? Şimdi olması gerekeni konuşuyorum. Olması gerekeni bozduğumuzda ne olacağını konuşacağız.
Hı hı.
Normalde yapmamız gereken bölmek, bölmek, bölmek. Bir yandan da tükürük içerisinden amilaz enzimleri salgılanmaya başlıyor.
Hı hı.
Amilaz enzimleri de karbonhidratları parçalamaya başlıyor. Karbonhidratlar nedir? İşte yani nişasta olan,
evet,
şeker dediğimiz, şekerler dediğimiz, un, makarna, işte yani tatlı, şeker.
Gluten bağlarını kırıyor.
Evet yani ne varsa, gluten bağları ayrı, orası değil.
Değil mi o?
Bu tamam. Nişastayı parçalıyor.
Hmm.
Nişastada yüzlerce, binlerce, milyonlarca glikozlar var. Glikoz ve fruktozlar var, bir araya gelmiş. Glikoz ve fruktozlar ya da glikoz ve glikozlar. Ya da glikoz ve galaktozlar arasındaki şeyleri parçalıyor.
Hmm.
Yani şekerleri parçalamaya başlıyor. Biraz işte mide ve bağırsağı aslında yardımcı olmaya başlıyor orada. Burada yedik. Hem fiziksel ve kimyasal şey başladı. Hazım. Sonra mideye gönderdik. Midenin ortamı, ağız ortamı alkalidir. Asidik değildir. Alkali bir ortam vardır. pH'si yüksektir. Mide ortamı ise 1,5-2,5 pH arasında. Kişiye göre de değişir. Herkes de mide asidi aynı değildir. Mizaca göre değişir. Karaktere göre değişir.
O konuya da girelim ilerleyen zamanda.
Kan gruplarına göre değişir. Yani bugün kan gruplarına göre beslenme diye hani bir mesele var ya.
Hı-hı.
Bunu aslında şeye uyarlıyorlar. İbn Sina'nın yine ortaya koyduğu mizaçlar meselesi var.
Evet.
İşte Demevi'dir, Safravi'dir, işte hı-hı, Sövdavi'dir, Balgami'dir gibi. Ya da ateş mizaç, toprak mizaç gibi.
Hı-hı.
O mizaçlara uyarlama var burada anladığımız kadarıyla. Ben işin uzmanı değilim ama. Böyle olduğunu sanki tefekkür ediyoruz. Dolayısıyla midede asit var.
Hı hı.
pH düşük, 1,5-2,5 pH arası. Bu asit peristaltik hareketler dediğimiz şöyle.
Hı hı.
Yani ileri geri, bağırsakta da vardır bu hareketler, midede de vardır. Kasılma,
hı hı,
kasılma bırakma, kasılma gevşeme, kasılma gevşeme hareketleridir bu. Bak burası çok önemli.
Evet.
Burası niye önemli? Dişin böldüklerini bu ekstra parçalamaya çalışıyor. Asit ve hareketle.
Evet.
Diş bölemezse bu yapıyor, bunu yapıyor mide.
Zorlanıyor.
Evet hocam yani hani bu kadar yaptığı iş. Bir de midede gıdanın kalma süresi de belli. Hani midede şöyle bir durum yok. Yemekler geldi. Tamam parçalandı, gönder Mehmet, Ahmet neyse kendi içlerinde böyle bir sistem yok yani.
Evet, orası nasıl işliyor?
Midede yemeğin işte vasfına göre biraz değişir. İşte otlar biraz daha düşük. 1-1,5 saat, 1,5 civarında,
hı hı,
parçalanma. Proteinler biraz daha işte 2-2,5'lara, 3'lere kadar giden şeyler, hı hı, var. Yani aşağı yukarı 1,5 ile 3 saat arasında bir midede kalma süresi vardır yemeğin.
Evet.
Yemeğin durumuna göre, miktarına göre, çokluğuna göre. Tabii az yersen daha hızlı, çok yersen daha fazla. Dolayısıyla saat doldu mu artık mide gönderiyor. Gönderiyor.
Hı. Yani böyle bildiğimi böldüm zaten, bu kadar.
Ya benden bu kadar diyor yani.
Gerisini parçalayamadım.
Tabii yani sonra bağırsağa geçiyor. Bağırsakta alkali bir ortam var. Bağırsakta midede bir miktar emilim de var, parçalama da var. Ama asıl emilimin yapıldığı yer mideden sonraki bağırsak kısmında. Villusların olduğu, o mikro villuslar dediğimiz tüycükler, böyle kıl gibi düşünün, tüy gibi, evet, fırçanın kılları gibi. O villuslarda hem enzimler salgılanıyor, karbonhidratları, yağları parçalayacak, hem de emilimler başlıyor. Parçalanmış olanlar da emilmeye başlıyor.
Ya o bağırsakla alakalı şöyle bir şey aklıma geldi. Bağırsak yolu aslında çok da uzun bir yol değil ama sürekli kıvrımlı kıvrımlı ve uzayan bir bağırsak var.
Evet.
Allah onu emilmesi için bu kadar uzun bir süre içerisinde gıdaların dolaşması için ve emilmesi için yaratmış olduğunu şimdi tefekkür edince biraz daha ortaya
Tabii,
çıkıyor.
Tabii. Hatta bağırsak içini de böyle bir kesit alacak olursam, yani bağırsak tamamen emmek için, hazım için, parçalama ve emme için yaratılmış bir organ. Mesela şu bir bağırsak kesiti olsun. Şöyle bir düz kesit aldım. Üzerinde şöyle villuslar var.
Evet.
Amaç ne? Mesela buradan buraya kadar bir 4 santim olduğunu düşünelim. 4 santimlik dümdüz bir bağırsak olsaydı 4 santim bir alan olacaktı burada. Bir yüzey olacaktı yani. Ama Rabbimiz buraya mesela 2 santim, 2 santim fırçalar olduğunu düşün. Tamam mı? Ya da işte 1 santim. Ne yaptı? Bak buraya bir yüzey daha, iki tane daha. Bir burası, bir burası.
Evet, onların hepsi bir
yüzey. Bir burası,
yüzey.
Bir burası. Hepsi bir yüzey burası. Biz buna şeyde yüzey alanı deriz.
Yüzey alanı,
yüzey
genişletti
alanı.
İyice.
Yüzey alanı genişletti. Niçin? 4 santim kadar bir alandan emmek mi daha fazladır?
Evet.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artı buralarda da vardır bir şeyler. Değil mi? Alan genişledi yani.
Evet. 4 santim mi, 9 santim mi, 10 santim mi? Evet.
Tabii yani bir şekeri düşünsene, bir dille yalıyorsun. Ama dilin 5 kat daha büyük olsa ne yapar? Daha fazla yalarsın
daha
değil
fazla
mi mesela? Daha fazla emersin şekeri falan.
Aynen öyle. Evet.
Gibi yani. Dolayısıyla bağırsak emiyor. Emmek için yaratılmış. Ama çok önemli bir şey. Bağırsağın emmesi için emebileceği kadar küçük parçalara, mikro, küçücük parçalara bölünmesi lazım. Parçalanabilmesi lazım. Ne parçalıyor? Bir, diş. İki, asit. Üç, enzimler.
Enzimler midede mi parçalıyor, bağırsakta mı?
Midede de asit ve enzim var. Bağırsakta da enzimler var. Mesela midede pepsin enzimi var, tripsin enzimi var. Yavrusa, süt içen bir çocuksa ya da hayvanlarda yavruysa kimozin enzimi var mesela.
Evet.
Peynir mayasında kullanılan enzimler diyoruz ya, mideden geliyor. Pepsin, tripsin enzimleri, asit, hidroklorik asit, çok yoğun bir asit, çok işte yoğun bir enzim. Dolayısıyla midede de asit ve enzim var. Bağırsakta asit yok, enzimler var. Ortam alkali. Dolayısıyla midenin ve enzimlerin ve asidin parçalayabildiklerini emebilecek bir organizma yaratılmış. Bunları detaylı anlatıyorum ki birazdan, çünkü sorunlar başlayacak. Onlardan bahsedeceğim.
Evet.
Şimdi daha sonra bağırsak yine fizyolojiye göre, kişiye göre, harekete göre, spor yapanlar daha hızlıdır. Acı yiyenlerde bağırsak hareketleri daha fazladır. Artmaya başlar falan. Tabii. Bağırsak hareketlerini arttıran şeyler vardır işte, acılar vesaire.
Buna acı yedirtirden kastım da mı oluyor?
Acı yedirtir, çünkü niye? Hızlıca hemen sindirimi hızlandırır. Daha fazla işte falan iştahını açar. Şimdi bu bağırsağa girdikten sonra, yani mideden çıktı bağırsağa geldi ya yemekler. Buradan özür dilerim, çıkışa kadar, dışkılamaya kadar 30 saat ila 70 saat arasında değişiyor bu süre.
30 saatli 70
saat. 30 saat
arasında.
Bu dönüyor, dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor. Şeyse eğer yavaşsa peristaltik hareketler, işte birçok sebebi var dediğim gibi, yani fizyoloji, anatomi, spor, egzersiz, yeme içme alışkanlıkları gibi, 24-30 saat civarından başlar, 72 saate kadar artar.
72
Ondan
saat.
Sonra dışkılamayla atarız. Attığımız dışkının da işte yine yenilene göre değişiyor ama %20-30'u bakteriler, atılması gerekenler. Geri kalanlar da posa.
Bu programın şu noktası olacak. Muhtemelen tek bölümde biz bu konuyu geçemeyeceğiz ama iki bölümde de olsa bu konuyu açıklarken, şimdi bu açıklamalarımız bizim otofaji konusuna girdiğimizde çok anlamlı olacak bizim için.
Birçok konuya girmek istiyorum.
Evet.
Şimdi bu konu bu programda bitmediği takdirde biraz sabretsinler. Açık kalanlar diğer programda konuşuruz ama sorular merak edilenleri de sorsunlar ki daha güzel açalım
Evet.
meseleleri
Evet.
izleyiciler. Şimdi bir hocam sen ağzınla dişinle yeterli miktarda bölmezsen. Mesela bir çalışma diyor ki bir etin içerisinden alman gereken B12 vitaminine başka yerden alamazsın. Et, kırmızı beyaz et ya da işte balık gibi. B12 başka yerden takviye olarak ancak. Yani en az diyor 30 defa, 35 defa, 40 defa dişinle basmazsan emebileceğin B12 miktarının %30 ile 60 arasındaki gidiyor diyor mesela. Gidiyor, ememiyorsun diyor yani. Niye ememiyorsun? Çünkü et serttir, yapısı kaslıdır, liflidir. Bağırsak ve mide bunu ne yapsın abi yani? Şey yapamıyor yani. Hamur haline getiremiyor.
Tabii.
O yüzden her bir lokmaya yani et gibi biraz daha sert lokmalarsa 30 defa, 35 defa, 40 defa basman gerekiyor.
Ha, çok daha anlamlı oluyor şimdi. Evet, yani
Niye?
eti ne kadar o hamur haline getirirsen o kadar faydalanırsın ondan.
Çünkü midenin dişi yok hocam, unutmayalım. Mide ve
Midenin dişi
bağırsağın
yok.
dişleri yoktur. Bıçak yok. Ekmek tahtasına koyup da kesemiyor yani.
Evet.
Yaptığı hareket bu. Şimdi o yüzden birinci olarak yapmamız gereken, bilmemiz gereken şey biz eğer iyi çiğnemezsek bunu İbn Sina söylemiş. İyi çiğnenmeyen, iyi parçalanmayan yani ağızda iyice hamur haline getirilmeden yutulan malzemeler mide ve bağırsakta yeterli miktarda parçalanamayacağından dolayı parçalanamayan maddeler de emilemeyeceğinden dolayı bağırsakta hareketine devam eder. Çürüye çürüye gider.
Çürüye
Çürüye
çürüye.
çürüye. Düşünsene sen et gibi bir proteini parçalaman gereken biraz daha sert olan malzemeleri parçalamadığın için attın, emilemedi. Ve bu et parçacıkları, emilmesi gereken malzemeler 37,5 derecelik bir sıcaklıkta 48 saat, 50 saat, 60 saat. Ne olur hocam? Dene istersen eti koy bakalım 37,5 derecede bir fırına ne oluyor? 2 gün boyunca kokuşmaya başlar. Aynısı bağırsakta da oluyor. Bunun delili ne? Bunun delili ve göstergesi dışkının çok ağır kokmasıdır. Dışkı çok ağır kokar. Hatta hani senden sonra giren bayılıyorsa
Evet,
tuvalette bunun delilidir tabiri caizse diye espriyle karışık. Kesinlikle dışkının çok ağır kokması senin hazımla ilgili, mide ve bağırsakla ilgili, tüketim usulüyle ilgili bir yanlış yaptığının, hata ettiğinin göstergesidir.
Beden buna 10 yıl, 20 yıl sabretmeye çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor ama bir yerde zaten bir hastalık çıkartarak
Tabii.
onu ortaya koyuyor. Doğru.
Bir, çürüyor ve dışkı ağır kokuyor. Tabii çürüme ne oluyor? Bir, çürüme meydana geldiği için bozulmalar ve kokuşmalar meydana geliyor. Bu sefer bağırsak mikrobiyotası bozuluyor, değişiyor. Olması gereken flora başka bir floraya doğru kayıyor. Bu da bağırsakta kötü zehirli gazların oluşmasına. Çünkü orada olmaması gerekenler var. Başka bakteriler üredi, zehirli gazlar oluştu. Ve bu da ne dedik? Bağırsak emer. Bağırsak emer abi. İyiyi de emer, kötüyü de emer.
O burası
Emdi
güzel.
mi?
Evet.
Olmaması gereken malzemeleri, gazları, o parçalan... Çünkü bağırsak bir yandan başka bakteriler de parçalar. O emilemeyenleri gidiyor. Kalın bağırsakta da işte mikrobiyotalar var. Onlar da onları bir takım yiyip de... Hatta bunun göstergesi çok ağır şişkinlikler, gazlar, bağırsak gazları çok fazlaysa bir sorun var demektir, problem var demektir yani.
Evet.
Hem gazlar hem de o parçalanıp da parçalanamayıp da vücudumuzun çürüttüğü malzemeler yavaş yavaş zehirli gaz oluşturuyor. Bağırsak da bunu emiyor. İbn Sina El Kanun Fit Tıp'ta yazdığı söyleniyor. Ben okumadım. Kan yanması hastalığından bahseder diyor. İbn Sina tıbbını bilenler.
Kan
Kan
yanması
yanması.
hastalığı.
Çünkü bu zehirli gazlar bağırsaktan emilip de kana karışırsa kanı yakar diyorlar.
Aa.
Demiş yani İbn Sina böyle ifade etmeye çalışmış meseleyi. Kan yanarsa, kan yanması gibi bir hastalık oluşursa zaten kanın gittiği organların kanı temizlemeye çalışan, kanın hemen işte temizlenmeye çalıştığı karaciğer ve dalak başta zarar görmeye başlıyor. Çünkü karaciğer kanın düzenlendiği, organize edildiği, bir takım işte asitlerin, enzimlerin tekrar toparlandığı, tekrar verilmeye çalışıldığı karaciğer bir laboratuvar gibi düşün. Dalak da pisliklerin toplandığı, işte kötü kan hücre, ölü kan hücrelerin toplandığı yer.
Hı.
Dolayısıyla dalak ve karaciğer hemen bozulmaya başlıyor hocam. İlk semptomlar buradan geliyor. Dolayısıyla karaciğer ve dalak bozulduktan sonra zaten kısır döngüye girmiş oluyorsun. Bağırsak bozuluyor, karaciğer bozuluyor, dalak bozuluyor. Ondan sonra artık pankreas bozulmaya başlıyor, göz bozulmaya başlıyor, böbrek bozulmaya başlıyor. Böbrek bozulursa kanı iyi süzemiyor, şeker ve tuz süzülemediği için tansiyon ortaya çıkıyor, şeker hastası ortaya çıkıyor, diyabet ortaya çıkıyor. Yani bak bir tek çiğnemeden bahsettim şu anda.
Evet.
İyi çiğnenmediği takdirde hemen ilk bozulan yer bağırsak florası, bağırsaktan sonra kan, karaciğer, dalak ve ondan sonra bağlı olan bütün yerler bozulmaya başlıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar basit şeylerde en az 20 darbe, biraz daha sert gıdalarda 35-40 darbeyle, diş darbesiyle iyice bölüp ondan sonra yutarak mide ve bağırsağımıza yardımcı olmamız lazım.
Hızlı yemek yemememiz lazım.
Asla. 2-3 lokma da yutuyor. Hocam diyor bu sefer ben yanında şimdi birazdan bahsedeceğim bir şey içmem gerekiyor. Niye içiyorsun biliyor musun diyorum. 3 lokma da 3 darbede gönderiyorsun.
Evet.
Ya 3 darbede daha bu daha et abi. Eti sen hani şey gibi düşün yani biz yılan değiliz abi, yutamayız yani. Bir takım insanlar yerler, bir takım insanlar yutarlar.
Evet.
İnsanlar şu an çoğu yutuyor. Yılan gibiyiz yani, artık kertenkele gibi, hani komodo ejderi gibi olmuşuz yani. Hani böyle lap yutuyoruz geçiyoruz yani.
Ya da çok fazla ağzımızda bekletmek istemediğimiz ve o hemen lezzet, öbür lezzete de ulaşmak istediğimiz için nefsani anlamda suyla hemen itliyoruz ya da işte başka içeceklerle
tabii
itliyoruz onu, itediyoruz aşağıya
tabii
doğru. Hemen gitsin ki ben yeni bir lezzete.
Çünkü niye suyu kullanıyoruz? Ejder gibi değiliz ki biz.
Evet.
O yutuyor geçiyor.
Evet.
O ben hiç görmedim yani bir komodo ejderinin yanında
suyla ezmeden yutmaya çalışıyoruz.
Evet. Biz hem yılan değiliz hem de yılan gibi hareket yapıp sonra suyla da ittirerek işte bir şeylerle yutmaya çalışıyoruz. Bak çok kötü yani. Dolayısıyla bizim yutmamamız lazım. Biz öyle yaratılmadık hocam. Bizim yememiz lazım. Bizim çiğnememiz lazım. O yüzden tek bir çiğnemek bile bütün hastalık sistemini, hazım sistemini yani bombalayan bir rezalet bir durum yani.
Bir de çiğnediğinizde sanırım tokluk hissi de artıyor.
Zaten onu diyeceğim. Birazdan söyleyeceğim. Şimdi sen kocaman tabak tabak yemek almışsın. Abi ben bunların hepsini 35 darbe vurursam zaten hepsini yiyemem, doyarım dersin yani.
Evet.
Zaten 35 darbe vurarak yediğinde o kadar yemek yiyemiyorsun zaten.
Zaten bir saatte ancak yersin.
15-20 dakika çünkü doygunluk hissi geliyor hocam.
Evet.
Karaciğer sana tamam artık yeter. Yani 15-20 dakika çok çok hızlı yiyenler çünkü fazla hemen alıyorlar. İşte şey gibi yutuyor abi. Hani geyik yutmuş piton gibi. Ondan sonra
evet.
Kenara çekilip sindirmeye çalışıyor. İşte kıvranıyor, mıvranıyor işte. Hani hakikaten hani biraz pitona benziyoruz yani böyle yaptığımızda.
Doğru doğru hakikaten öyle.
Kıvranıyoruz yani, çünkü yani.
Bu biraz böyle mizansen yapıyormuş gibi oluyor ama mizahi bir yaklaşım
evet.
gibi. Yok öyle değil, hakikaten de
evet.
yutuyoruz biz ya. Baya baya yutuyoruz yani.
Şimdi ikinci problem. Biz.
Bu arada vaktimiz çok daraldı hocam.
Tamam. Problemleri o zaman işte yarıda kesip diğer programa başlayacağız. Ama bir problemden daha bahsedip sonra hı-hı. diğerine geçer, şey yaparız. Diğer hafta konuşuruz. Şimdi mide asidi 1,5-2 pH'lık bir ortamda. Asit ve enzimler çalışmaya başlıyor değil mi?
Asidik bir ortamda.
Sen çiğnemeden bahsettim. Bir de şimdi İbn Sina diyor ki yine yemekten hemen önce içilen su, yemekte içilen su beladır diyor. 40 hastalık yapar diyor. El Kanunu Fit Tıp'ta geçiyor bunlar bu rivayetler. Şimdi bakın yani 30 hastalık dememiş, 10 hastalık, 3 hastalık dememiş ya, 40 hastalık demiş yani. Çünkü biraz önceki meseleyle aynı. Aynı mesele. Parçalanamamış yiyecekler. Dedim ya karaciğer, dalak vesaire. Şimdi buradaki mesele de şu. Yemekten önce vücut hazırlık yapıyor hocam. Mide diyor ki yemek gelecek. Aynı fabrika gibi düşün. Ham madde girişi olacak dediği zaman ne yapar? Hemen personel hazırlanmaya başlar. Temizlik yapar. Alet, ekipman, şunlar bunlar. Aynı fabrikada böyle. Hatta muhtemelen çalışmalar belki detaylandırılsa şu da gözükecek diye tahmin ediliyor. Bazı doktorlar söylüyor bunu. Ne yiyeceğini biliyorsan ona göre de özel bir hazırlık yapılır deniyor.
Oo.
Evet. Mesela et yiyeceksen ona göre bir hazırlık. Ot yiyeceksen ona göre bir hazırlık. Çünkü beyin hemen sinyali gönderiyor. Yemek gelecek diyor. Kokular gelmeye başlıyor. Yemeğe yaklaşıyorsun. Zihin bunu düşünüyor. Burun bunu algılıyor. Tamam diyor artık her şey hazır. Ham madde girmeye başladı. Ha, o sırada tabii bir sonraki hamleni belli etme falan deyip de yemezsen o başka bir konu tabii yani. Hani orası ayrı bir mesele.
Yok şimdi artık telefonu açıp hanıma akşam ne var şimdiden hazırlık başlasın içeride demeye başlarım.
Yok yani. Öyle değil. Akşam beyin akıllıdır. Yani akşam yiyeceğim diyorsun ya, o ona hazırlık yapmaz. Yani yemeğin yaklaştığı zaman, görmeye başladığında, duyusal koklamaya başladığında, beyin olarak hani yemeğe gidiyorum demeye başladığında artık işte buna yarım saat, bir süre tanımak gerekiyor. Sen bu sürede düşünsene, midede asit var. Enzimler salgılanmış. Yemek bekliyor. Sen bu sırada suyu içtin. Cos.
Ateşi söndürdün gibi bir şey.
Abi asidi seyrelttin. Enzimleri seyrelttin. Mide pH'sını bir miktar arttırdın. Tamam, ne oldu? Mide dedi ki sana. Dedi ya, ben yemek için hazırlık yaptım, sen ne yapıyorsun? Hemen ne yapıyor? Bunu çıkartıyor. Bir an evvel def ediyor. Eyvah diyor. Yanlış malzeme geldi. Bu gelmemeliydi. Bunu atmalıyım. Çünkü ben bununla parçalayamam. Yeniden bu sefer hazırlık yapmaya başlıyor. Ve vakit kaybediyor. Ama asıl mesele, o midedeki asit ve enzimler ve suyla beraber mide atmaya çalışıyor. Nereye atıyor? Mideden sonraki yer neresi?
Bağırsak.
Bağırsak. Bağırsağı attı mı?
Evet.
O yoğun asitler, 1,5-2 pH gibi asitler bağırsağa doğru kaydı mı? Orayı cos diye tabiri caizse yakıyorsun abi. Kendi bağırsağına asit döküyorsun abi. Çok kötü. Bu deniyor ki villüsler bu asidin etkisiyle dökülüyor.
Yüzleşme.
Zaten mideden sonraki 12 parmak bağırsağı dediğimiz yer şu kadar iki karışlık bir yer. Buralarda en fazla parçalama ve hazım emilim oluyor. Ve sen buradaki villüsleri döktüğünde bağırsak düzleşmesi meydana geliyor. Ne oldu? Biraz önce bahsettiğimiz o 12 villüslerle yüzey alanı arttıran Rabbimizin villüslerini döktük. Bizim bağırsak dümdüz oldu. Yüzey alanı azaldı. Nereden baksan belki bağırsağın %50'ye düştü. %30'a düştü. Bu ne demek? Yani atıyorum 10 metrekare bir alanında emilim yapılıyorken sen bunu yarıya düşürdüysen, o zaman emilmesi gereken malzemeler artık yarı yarıya emiliyor.
Evet.
Yine emilemiyor. Yine emilim zafiyeti başladı. Yine emilim zafiyeti başladı. Ne oldu? Bu sefer yine emilemeyen malzemeler gitti. Yine bağırsakta çürümeler başladı.
Evet.
Zehirli gazlar, mikrobiyota değişti. Emildi, kan yanması hastalığı yaptı.
Allah
yine
muhafaza.
Aynı şey. Dolayısıyla yani yaptığımız, hazma verdiğimiz her zarar bizi kesinlikle ve kesinlikle hastalıkla sonuçlandıracak neticelere düçar ediyor diyelim.
Burada bitirelim.
Devamını
bir sonraki bölümde
inşallah konuşmaya devam edelim.
Efendim, kaldığımız yerden bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.